A'dan Z'ye sağlık.
Evet efendim, iyi akşamlar diliyorum. Doktor Mehmet Uçar ile A'dan Z'ye sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün gerçekten önemli bir sohbet konumuz var. Çok çok çok çok önemli de bir konuğum var. Benim sınıf arkadaşım Erdal Şimşek, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, kalp damar cerrahisi uzmanı. Uzun zamandır konuk etmek istiyordum. Nasip bugün neymiş, çünkü konusunda gerçekten çok başarılı. Ayrıca kalp damar cerrahisindeki araştırmalarıyla da tüm Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir kardeşim, arkadaşım. Erdal hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın Erdal? İyiyim,
iyisin. Sağ olun, siz de iyisiniz.
Çok teşekkür ederim. Bugün özellikle Erdal Şimşek kardeşimle tıkayıcı koroner arter hastalıklarını. Ne demek? Hani böyle kalp krizi geçiriliyor, ondan sonra böyle stent takılıyor, küçük borucuklar, işte balonlar uygulanıyor, olmadı. İşte oradaki damarlar değişiyor, göğüs kafesinden, bacaklardan damar alıp takılıyor. Hani bypass diyoruz ya, işte onları konuşacağız. Bugünkü sohbetimizin sizlere ulaşmasında emeği geçen başta büyük TRT ailesine, teknik ekipten Tolga Gökten kardeşime ve program yapımcımız Gökhan Akkaya kardeşimize teşekkür ediyorum efendim. Tabii sualleriniz olabilir, sormak istedikleriniz olabilir. Bu telefon numaralarımızı vermek istiyorum. Türkiye 0090, Ankara 312 463 34 19. Türkiye 0090, Ankara 312 463 34 21 diyoruz efendim. Evet, tıkayıcı koroner arter hastalığı. Öncelikle şunu bir konuşalım sevgili Erdal. Koroner arter nedir? Nerede bu koroner arter? Kalbin içinde mi, dışında mı, üstünde mi, altında mı? Nedir bu koroner arter?
Evet. Koroner arterler kalbin üzerini kaplayan atar damarlardır. Bu damarları ben genellikle hep hastalarıma da bu şekilde anlatıyorum. Elin üzerindeki mavi mavi, herkesin göreceği mavi damarlar vardır.
Evet.
Nasıl bu mavi damarlar elin üzerini kaplıyor ve kirli kanı kalbe getiriyorsa, yani sonuçta dolaşımı sağlıyorsa, kalbin üzerinde bu şekilde kaplayan damarlar vardır. Bunlar evet, atar damar şeklinde olanlara koroner arterler
diyoruz. Ne işe yarıyor bu koroner damarlar?
Bu koroner arter dediğimiz atar damarlar, koroner damarlar kalbin beslenmesini sağlıyor. Oksijenli ve beslenmesini sağlayacak kanı kalp kasına getiriyor. Yani kalbin ihtiyacı olan kanı getiriyor. Ve bu şekilde kalbin pompalaması devam ediyor.
Yani kalbin oluyor, beslenmesini sağlayan, kalbe kan getiren damarlar.
Evet. Evet. Evet.
Peki bugünkü konumuz olan tıkayıcı koroner arter hastalığı dediğimiz nedir o zaman?
Tıkayıcı koroner arter hastalığı birçok nedenle bu koroner damarlar tıkanabilir. Ama en fazla tıkanma nedenlerinden başında ateroskleroz diyoruz biz buna. Hmm. Yani damar sertliği halk arasında geçiyor. Bu damar sertliğinin ise en büyük nedenlerinden birisi de sonuçta oraya kolesterol veya lipid dediğimiz yapıların birikmesi, kan hücrelerinin birikmesi ve üzerine gelip bir de bunun üzerine kireçlenmeyi sağlayan kalsifikasyon, yani kireçlenmenin de birikmesiyle damar duvarında sert ve zamanla damar içi duvarında birikmesiyle damar içindeki boşluğu, lümen diyoruz biz buna, ama evet, damar içindeki boşluğu daraltan bir yapılanma oluşuyor. Ve bu evet, zamanla artarak tamamen damarın tıkanmasına dahi neden olabilmektedir.
Hmm. Yani koroner damarların tıkanması ve tıkanıp da kalbin kendisine, bizzatı kendisine kan getirmeme olayına biz galiba koroner arter tıkanması diyoruz,
evet,
değil mi?
Evet, evet.
Peki herkese tıkanır mı Erdal?
Yok, tabii ki yatkın olan kişiler var.
Yani sebepler nelerdir? Yani nedir bu koroner damarlar neden tıkanır?
Şimdi bu koroner damarların, yani genel olarak damarların en büyük düşmanlarından birisi sigara.
Evet.
Zaten yani bu genel olarak çok da son zamanlarda toplumumuzun dikkatini çekmeye evet, çalışıldı. Ve bununla ilgili çok güzel uygulamalar yapıldı. Sigara ben ilk başa almak istiyorum. Başka nedenler de var ama ilk olarak sigaradan bahsetmek istiyorum. Bunun dışında genetik yatkınlık çok önemli. Evet. Genetik yatkınlık, ailevi olarak bir şeyiniz varsa, yatkınlığınız varsa bu damar tıkanıklığı çok daha hızlı olmaktadır. Hı hı. Bunu nasıl görüyoruz biz toplumda? Bakıyorsunuz bir hastamız sigara içmemiş, diğeri sigara içiyor ama sigara içen de hani daha az gelişebiliyor. Bunun evet, nedenlerinden birisi de genetik yatkınlık. Genetik yatkınlığınız varsa, sigara az da isteniz, çok da isteniz,
özellikle kardeş, anne, baba da daha mı?
Evet, yani kardeş, anne, baba, birinci derece akrabalarda varsa bu iş çok daha hızlanıyor.
Evet.
Bunun dışında cinsiyet. Cinsiyet önemli. Erkekler bunda biraz daha şanssız.
Öyle mi? Erkekler şanssız. Evet.
Erkekler biraz daha şanslı ama bu 65 yaşında eşitleniyor.
Öyle mi? 65'ten sonra bayanlar yani ve erkekler aynı risk. Oluyor. Evet.
Evet. Çünkü bir miktar hormonal etkenler bunun üstünde oluyor. Östrojenin çok büyük etkisi var hormonal şeyler. Şeker hastalığı son derece önemli. Özellikle hastalarımızın farkında varmadığı şeker hastalıkları gizli bir şekilde bu damar sertliğini çok hızlandırıyor. Bunun dışında kontrolsüz hipertansiyon son derece önemli. Bu da damar sertliğini hızlandırır. Eğer hastamızda hipertansiyon kontrol altındaysa çok fazla korkmasın ama kontrolsüz seviyorsa bu da hızlandırır. Stres çağımızın hastalığı yani en önemli sıkıntılardan birisi. Bunun dışında hiperkolesterolemi, hiperlipidemi dediğimiz kolesterol yükseklikleri. Bir önemli sorun da bunu da dikkat çekmek istiyorum. Egzersiz yapmama yani sedanter yaşam diyoruz. Bu da çok önemli.
Hareketsiz yaşam.
Hareketsiz. Yani şunu söylemek istiyorum. Spor son derece önemli. Çünkü biz bunu çok yaşıyoruz. Diyoruz ki spor yapıyor musun? Yani egzersizimi hiç durmuyorum. Akşama kadar hareketliyim diyor. Peki nasıl hareketlisin diye sorduğumuz zaman evin içinde sürekli iş yapıyorum veya çalışıyorum diyor. Ama bu tabii yeterli
sizin
değil.
Sizin istediğiniz özellikle.
Bizim istediğimiz, hastalarımız yani kişilerin terleyerek yaptıkları bir efor sarf etmeleri gerekiyor. Yani o bir yorgunluk oluyor öyle söyleyelim. Bu spor olmuyor. Mesela biz de cerrah olarak ameliyatta duruyoruz akşama kadar. Yoruluyoruz ama bu spor değil. Bu yorgunluk oluyor. Onun dışında bizler de tabii spor. Kendimize de öneriyoruz. Hastalarımıza da öneriyoruz.
O zaman spor ayakkabısıyla, spor kıyafetleriyle, işte terleyecek nabzı 110 120'nin üzerine çıkabilecek bazen. Bir gerçekten vakit ayrılacak ayrılarak yapılan bir eylem.
Evet, aynen o şekilde. Bunlar tabii ki bu damar hastalığımızın tıkayıcı arttıran nedenlerinin başına geliyor.
O zaman ben bir tekrar sayayım. Bakın sevgili dinleyenlerim, ben biliyorsunuz sigara düşmanıyım ve gerçekten her sohbette de söylüyoruz. Burada da karşımıza çıktı. Koroner arterleri tıkayan ve bunun neticesinde birazdan konuşacağız. Bu kalp krizlerine, balonlara, stentlere, bypasslara neden olan birinci düşman sigara. Ondan sonra genetik yatkınlık özellikle ailede, anne babada, kardeşlerde, ileri yaş özellikle cinsiyet erkeklerde ama 65 yaşından sonra eşitleniyor. Şeker hastalığı, özellikle düzenli olmayan tansiyon, çağımızın rahatsızlığı, stres ve özellikle de spor yapmama, böyle hareketsiz bir yaşam. Erdal kardeşim bunları özellikle söyledi. Peki Erdal, bu koroner arterler tıkanınca hepimiz biliyoruz ki ne oluyor? Kalp krizi oluyor.
Evet.
Peki bu kalp krizi nasıl gelişir? Yani ani kalp krizi nasıl gelişir? Bulguları nelerdir? Yani bizi sevgili dinleyenlerimiz Allah göstermesin. Ne tip bir şikayetle, ne tip bir bulguyla, ne tip böyle bir durumla karşılaşınca ya ben kalp krizi mi geçiriyorum desinler. Nedir bulguları özellikle kalp krizinin?
Evet, ani kalp krizi yani diğer ismi hani medikal olarak baktığımız zaman akut kalp krizi olarak biz isimlendirmekteyiz. Bu koroner damarların üstündeki oluşan plaklar vardı. Bu kireçlenmiş yapılardı. Bunlar gerek ani tansiyon değişiklikleri, gerek ise emosyonel değişiklikler sonucunda bu plaklarda olan basınç etkisi artar kan akışının. Ve bundan dolayı da bu plaklarda yırtılma olabilir. Bu plaklarda ufak oluşan yırtıklar sonucunda yıllardır hep doğduğumuzdan beri alışık olduğu kanın bir damar duvarı vardır.
Evet.
Bu duvardan yabancı bir duvar olduğunu fark eder bu kan hücreleri. Ve burada kan hücreleri buraya yabancı duvara karşı bir takım salınan maddelerle yapışırlar.
Evet.
Ve bu yapışma sonucunda da burada pıhtılaşma olur.
Evet.
Pıhtılaşma sonucunda da ani olarak her zaman kan giden kalp dokusuna kan gitmez. Ve o bölgede ani kalp krizi gelişebilmektedir.
Ne hasta nasıl hisseder bunu? Ne tür bulgular olur?
Çok dramatik bir tablodur aslında bu ani kalp krizi hastalar için. Çünkü aniden çok şiddetli bir göğüs ağrısı, göğüste yanma olabilir. Bu ağrı iki kürek kemiği arasına vurur sıklıkla ve hastalarda bir ölüm korkusu olayı olur. Soğuk terleme olabilir. Bulantı, kusma bu şekilde bulgularda kendini gösterebilmektedir. Ayrıca çok ani olarak kalbe kan akımı azaldığı için kalp kasılmasını da problem olacağı için tansiyon düşüklükleri olabilir. Bu tansiyon düşmesinden kalp krizinin şiddetine kadar komaya kadar gidebilir hasta.
Evet. Peki böyle mutlaka hani Bazen birçok hekim olarak da danışanlarımız bize sorar. Efendim sol omzuma, sol koluma yayılıyor. İşte, mutlak sol omza, sol kola yayılır mı bu kalp krizi? Bütün kalp krizleri bu şekilde semptom verir mi?
Evet. Şimdi tabii ki bu kalp krizlerinin halk yani yakalanamamalarının en büyük nedeni de çok atipik olması. Yani sıra dışı olması. Hı hı. Yani her zaman dört dörtlük bu bulgular ortaya çıkmayabiliyor. Birçok hastada biz yapılan tahlillerde kalp krizi geçirmesin diyoruz. Hayır, öyle bir öykü vermiyor
hasta. Sessiz bir şekilde geçiyor.
Sessiz bir şekilde kalp krizi de geçirebiliyor herhangi bir ağrı olmadan. Bunları da görüyoruz biz. Ama hani çok önemli bir damarda kriz varsa bunu muhakkak hissettirir. Ve kalbin etkilediği bölgesine ve alanına göre yüzde olarak baktığımız zaman klinik tablo şekillenir. Eğer kalbin ufak bir bölgesini etkiliyorsa daha az bulgular ortaya çıkıyor. Ama büyük bir bölümü etkiliyorsa
daha gürültülü.
Gürültülü seyreder. Hı hı. Yani çok ani kalp krizlerinde kalp delinmesi bile olabiliyor. Veya kalp kapaklarını tutan kas dokusu parçalanabiliyor. Hani kalp kapaklarında problem olabiliyor. Evet. Bunun dışında ritim problemleri olabiliyor. Hı hı. Ani kalp durulmasına neden olabiliyor. Biz bunları hepsini yaşıyoruz.
Anladım. Peki kişiler, özellikle dinleyicilerimizi merak ediyordur. Bir şekilde sağlık merkezi dışında, mesela evinde televizyon seyrediyor ya da bir stadyum ekli maç seyrediyor ya da bir spor yapıyor. Kişiler özellikle böyle bir durumda ani bir kalp krizi, az evvel bu semptomlarını söylediğiniz işte bulantı, kusma işi gibi, göğüste ağrı, ölüm korkusu, tansiyon düşebiliyor. Bu tip şikayetleri olan ve ani kalp krizinde sağlık merkezi dışında ise kişi neler yapabilir, neler yapsın böyle durumda?
Şimdi sağlık merkezi dışında kalp krizi olduğunda en önemli etken bir hastanın, yani krizi geçiren kişinin yanında birisinin olması çok büyük bir şans.
Evet.
İkincisi, krizi geçiren kişinin telefonu yakın bir yerde, telefonun yanındayken krizi geçirmesi de çok büyük bir şans.
Evet.
Çünkü krizi geçirdiği zaman o yapacağı bir takım şeyler var. Onları birazdan bahsedeceğim ama tabii ki çok kısıtlı oluyor. Evet. Kısıtlı olduğu için de ilk önce biz bütün hastalarımıza, eğer kriz geçirdiğinizi düşünüyorsanız hemen 112'yi arayın. Hı hı. Ambulansa haber verin.
Acil ambulans çağırma şekilde, telefonu 112. Evet. Türkiye'nin her yerinden aranabiliyor.
Yani. Evet, aynen o şekilde. Onun dışında eğer yanında birisi varsa yardım isteyebilir. Eğer yoksa bile ilk olarak yapacağı şeylerden birisi düz bir zemine uzanmasını öneriyoruz. Hı hı. Ve ayaklara bir miktar kalp seviyesinin üstüne olacak şekilde kaldırmasını öneriyoruz tabii ki. Çünkü tansiyon düşüklüğü olur bu hastalarda. Bundan dolayı da tansiyonu bir miktar yükseltmek için ayakları hafif kaldırmasını öneriyoruz. Evet, bunun dışında eğer giysiler, sıkı giysiler varsa giysiler gevşetilebilir. Kan dolaşımını arttırmak için özellikle kravat. Erkekler sık olduğu için söylüyorum. Bunun dışında hastaların kapalı bir ortamdaysa oksijen miktarını ortamın arttırmak için bu hastalarımıza işte kapı, pencere varsa bunları da açılması önemli. Yanında eğer kişiler varsa. Çünkü bu hastalar genellikle solunum açlığı içerisinde olurlar. Göğüslerinde çok büyük bir baskı olduğu için bu baskıdan dolayı nefes alamama ve ağrıdan dolayı da ve diğer nedenlerden dolayı solunum açlığı da olur. Bunu da yapmak son derece önemli. Ve en önemlilerinden birisi de yanlarında eğer aspirin varsa bir tane çok az suyla içmesini öneriyoruz aspirini.
Su yoksa çiğneyebilirler mi?
Çiğneyebilir tabii ki. Çiğnenebilen aspirin var veya yutulabilen aspirinler de var. Ve onun dışında çok fazla bir şey yiyip içmemesini öneriyoruz. Çünkü ne olacağı belli olmayabilir. Bunun dışında çok fazla gereksiz yere hareket etmemesi gerekiyor. Çünkü hareket sırasında vücudun oksijen miktarı artar. Bunu karşılamak için de kalp çalışmak zorunda kalacaktır. Ama kalbe kan gelmiyor, kalp çalışamıyor ve bir kısır döngüye girersiniz. Onun için çok fazla hareket etmemek öneriyoruz. Bir de bu kalp krizi sırasında ritim problemleri olabiliyor. Bunu hasta çok güzel fark eder ve otomatik olarak, refleks olarak öksürük hissi uyanır. Ve öksürerek bu aritmiyi ve anlık kan basıncını arttırma özelliğiyle kalbe kan akımını arttırır. Ve aritmileri de önleyebilir. Yani arada bir öksürü de bilirler.
Kuvvetli bir şey öksürü. Kuvvetli. Peki bir şey özellikle dinleyicilerimizden şöyle sualler geliyor. Kişi böyle bir kalp krizi geçirdiğini hissederse 112'yi arayıp ambulansı mı beklemek daha iyidir? Yoksa böyle bir aracı kendimiz yükleyip hastaneye götürmek mi daha iyidir?
Tabii ki biz kesinlikle 112'yi ambulansı beklemesini öneriyoruz. Çünkü arabayla giderken hiçbir tedavi yapamazsınız aslında. Değil yani ne olacağını bilemiyorsunuz kalp krizinin ilerleyen dakikalarında. Solunum mu durabilir yoksa tansiyon iyice düşüp bilinç mi kaybolabilir? Kalp krizinin şiddetine göre...
Ambulansı beklemek lazım.
Tabii ambulansa çünkü her türlü donanımlar var. EKG cihazı çekmek gerek damar yolu açılıyor, gerekse ilaçlar veriliyor. Hatta hani kalp durduğu zaman bile yeniden canlandırmadığımız işlemleri yapılabiliyor.
Ayrıyeten de özellikle bu kişinin, ilgili hastanın hangi merkezde, hangi kardiyolojik merkezde, ehil merkezde, kardiyoloji ünitesi olan ve kardiyovasküler cerrahi ünitesi olan bir merkeze gitmesi noktasında da 112 bu konuda bilinçli tabii.
Tabii direkt koordinasyona geçiyorlar anlık olarak ve hızlı bir şekilde yerine ulaştırıyorlar hastalığı.
Peki hani özellikle daha önceden bir kalp hastalığı tanısı almış ise böyle durumlarda kullanılması tavsiye edilen hatta daha önceden kullandığı bu kalp ilaçlarından alabilir mi?
Şimdi hepsini almasını önermiyoruz. Çünkü tansiyon düşükse bilemediği tansiyon ilaçları vardır.
Evet.
Veya kalp hızını yavaşlatacak ilaçlar olabiliyor. Bunların hepsini içmesini kesinlikle önermiyoruz. Çünkü tansiyon düşer, kalp hızı yavaşlar. Bu sefer de daha negatif bir durum olabilir. Eğer kalp krizi geçiriyorsa en güzel yapacağı şey kan sulandırıcı ilaçlardan.
Evet.
Aspirin veya diğer ilaçlar da olabiliyor bir takım. Onları kullanmasını öneriyoruz.
Çok güzel. Tabii bu noktada sevgili dinleyenlerim özellikle ilk yardım yetici eğitmenliği uyguladığım ve eğitimini verdiğim için şöyle de ufak bir ayrıntı var. Özellikle kişi tek başına ise, ev ortamında ise bakın bu çok önemli bir belirtmemiz gereken bir nokta. Böyle bir sıkıntı yaşadığını hissettiği anda evde tek başına ise lütfen evin kapısını açsın ve kapının arasına muhakkak böyle sandalye, tabure gibi bir şey koysun ki neden? Daha sonradan 112 arandığında gelen ekipler kapıdan girme noktasında eğer kişi bayıldıysa bu sıkıntıyı yaşamasın diyerekten onu özellikle. Peki bu şikayetler olan bir kişiyi 112 ambulans aldı ve hastaneye getirdi. Tıkayıcı koroner arter hastalığı tanısını biz hastane ortamında nasıl koyuyoruz?
Son derece önemli tabii ki bu. Çünkü çok hızlı olmamız gerekiyor. Evet. Hızlı bir şekilde tanı koyup, hızlı bir şekilde karar verip ve hızlı bir şekilde tedavi yapmamız lazım. Çünkü zamanla yarışıyoruz aslında biz. Akut kalp krizlerinde, ani kalp krizlerinde. Ve hastanın anamnezi son derece önemli genel olarak baktığımız zaman. Çünkü şikayeti önemli, sırta vuran ağrısı önemli. Diğer tabii ki ağrılarla da karışabiliyor başka hastalıklarla ama... ilk önce yapılacak en hızlı bir şekilde zaten bunu 112 ambulansta da hemen yaparlar veya evdeyken yaparlar bir EKG çekilir.
Kalp krefisi yani.
Kalp krefisi çekilir. Bu kalp krefisinde ki olan değişikliklere bakılarak hastanın krizi geçirip geçirmediğine bakılır. İkincisi yapılacak en önemli şeylerden birisi tansiyon ölçülür. Tansiyonlar düşük seyrediyorsa hemen tansiyon yükseltici ilaçlar devreye girer. Çünkü düşük tansiyonda zaten kalbe az kan gidiyor. Tansiyon düşünce iyice bunu engelliyor. Tansiyonu yükseltmek bizim için elzemdir. Bunun dışında çok hızlı bir şekilde bir kan tahlili yapılabilir. Kan tahlilinde kalp krizini gösteren bir takım değerler vardır.
Evet.
Bunların yüksek olduğunu gördüğünüz anda hızlı bir şekilde anjiyografi ünitesiyle, koroner anjiyografi ünitesiyle iletişime geçilip ani kalp krizlerinde anjiyo yapılabilir.
Nedir anjiyo sevgili Erdal?
Anjiyografi, konvansiyonel anjiyografi diye geçiliyor. Tabii halk arasında da anjiyografi deyince sonuçta çok büyük bir işlem olarak düşünüyorlar. Anjiyo mu olacaksın işte falan diye soru işaretleri oluyor. Evet. Aslında gelişen teknolojiyle çok rahat, hızlı bir şekilde yapılan ve çok hızlı tanı koyduran ve en önemlisi tanı koyduğunuz anda hastaya müdahale etmenizi sağlayan tanısal ve girişimsel bir işlemdir.
Evet. Nasıl yapılıyor?
Yani hasta aslında uyutulmuyor hastalar. O açıdan güzel bir şey. Lokal anestezi altında gerek kasık gerek koldan atar damar içerisine girilerek kateterle damarları görüntülememizi sağlayan bir takım ilaçlar var. Opak madde diyoruz buna. Bu verilerek damarlar görüntüleniyor. Bu şekilde
sohbetin başındaki koroner damarlar.
Evet, koroner damarlar görüntüleniyor ve damarlardaki darlıklar saptanıyor. Bundan sonra tabii ki iş artık doktorun teknik şeyine kalmış. Hani balon mu yapalım, tedaviye gerek var mı yok mu?
Burada tedavide geçelim. Ne yapıyoruz böyle durumlarda?
Evet, tedavi. Şimdi koroner arter hastalıkların tıkayıcı koroner arter hastalıkların tedavide 3 basamak var. Birincisi ilaç tedavisi. medikal tedavi. İkincisi koroner anjiyografi ve stent veya balon tedavisi. Üçüncüsü de koroner bypass tedavisi olarak 3 bölümde ayırabiliriz. Evet. İlaç tedavisi bunların hepsinde var. Bütün basamaklarda var. Yani hastaya anjiyo yaptınız, stent koydunuz. İlaç tedavisi illaki gerekiyor. Veya hastaya koroner bypass yaptınız. Buna yine ilaç tedavisi eklemek zorundayız. Çünkü tıkayıcı koroner arter hastalığı yerinde durmayan, sürekli devam eden bir hastalık.
Bir defa tıkandıysa daha sonra tıkanır.
Evet. Yani ben buna anjiyo yaptım, stent koydum, bu iş tamamen bitti diye düşünemiyorsunuz. Veya ben bypass yaptım, bu iş bitti diye düşünemiyorsunuz. Çünkü hastalık ilerleyici bir hastalık olduğu için muhakkak ilaç tedavisi eklememiz gerekiyor.
Evet.
Damarın tıkanıklık yüzdesine göre sadece ilaç tedavisi takip edebilen hastalarda vardır.
Evet.
Düşük miktarda tıkanıklık vardır. Mesela %50'nin altında vardır. Hı hı. Çok ana büyük damarlarda yoktur. Bu ana damarların yan dallarında vardır. Bunları ilaç tedavisi takip edebilirsiniz. Ama öyle damarlar var ki anjiyografi yapıyorsunuz. Bu damarlara illaki müdahale etmemiz gerekiyor.
Ciddi tıkanıklık.
Ciddi tıkanıklıklarda. Evet. Özellikle de %50 ve üzeri olan tıkanıklıklara biz müdahale öneriyoruz. Anjiyografi sırasında eğer damar yapı ve yeri uygunsa stente, stent işlemi yapılabiliyor hastalara.
Stent ne demek Erdal?
Stent damar içerisine yine anjiyografi sırasında koroner damar içerisinde kateterle tel bir kafesten yapılmış bir yüksek teknoloji yapılmış.
Yani hortum parçası gibi öyle mi?
Evet, tel kafes gibi düşünün. Bu damar içerisinde konarak oradaki kireçlenmiş yapıyı açıyor ve damarı bir miktar genişletiyor.
Yani kasıktan el birliğinden girip bu kafesi te kalbin olduğu yere kadar getiriyor.
Evet, kalbin olduğu yere ve bunlar tabii çok mikro işlemler. Sonuçta koroner damarlar ufak 2 milimetre, 1 milimetre, 1,5 milimetre değişiyor tabii. Daha ince damarlar. Bunlara yerleştirildiği zaman bu stentin açılmasıyla balon yapılıyor. Balonla açılarak kan akışı sağlanıyor.
Evet.
Bu stentlerin tabi tipleri var. Şimdi genelde merak ediliyor işte ilaç kaplı, çıplak
stentler. Bir de stentler. O var. Evet, bana ilaçlı yaptılar, ilaçsız yaptılar.
Evet ve en büyük merak edilen sorulardan birisi de bize çok soruluyor halkımız tarafından. Bu stentler bende kalacak mı?
Tabii ki. Çıkarılabilir mi?
Tabii insanlar tabii ki işte hani kalbe yerleştiren bir şeyin yabancı bir cisim sonuçta bu.
Evet.
Sürekli kalmasını istemiyorlar haklı olarak ama maalesef stentler yerleştiği zaman damar içerisine gömülür. Ve bir daha çıkmaz, ömür boyu kalır.
Hmm.
Son zamanlarda yeni çıkan bir stent tipi var. Bu eriyebilen stent olarak geçiyor.
Evet.
Bunu da tabii ki yavaş yavaş bilinçleniyoruz. Bununla ilgili de bu stentler konabiliyor. Ama bu stentlerde bir 2 yıl içerisinde falan kendiliğinden eriyebilen stentler. Bu stentler de kullanılıyor ama bunlarla ilgili bir takım tartışmalar var stentlerle ilgili. Hani kullanılmasın mı kullanılmasın mı diye. Onlar daha tam olarak netleşmedi. Ama şu anda en çok yaygın kullanılan çıplak yani kaplı olmayan stent ve ilaç kaplı stentler kullanılıyor.
Hı hı. İlaç kaplı olan etrafını ilaç mı veriyor? Nasıl bir şey?
Evet, veriyor? Sonuçta bir ilaç kaplı olmuş oluyor. Uygun damarlarda anjiyografi yapan doktorun önerisine göre bazı damarlara ilaç kaplı stent koymak çok daha faydalı oluyor faydalı hastaya. Oluyor. Zaten o sırada hastaya da söyleniyor. Hı hı. İlaç kaplı stent koymamız gerekiyor sizin damarınıza. Veya yani ilaç kaplıyla çıplak stent koymanın farkı olmadığı damarlara da o zaman kaplı olmayan stentler yani çıplak stentler konabiliyor.
Konabiliyor. Balonda da galiba.
Balon evet. O,
yani stent konulmadan sadece balon işlemi yapılabiliyor mu?
Nadiren ama genellikle hep stent konuyor. Çünkü balon tek başına çok etkin olamayabiliyor yani.
Olamayabiliyor.
Evet.
Ne dedik? İlaç tedavisi, medikal tedavi dedik. İşte anjiyografiyle bu tür işlemler, stent ya da balon. Üçüncü de cerrahi tedavi.
Evet, koroner bypass cerrahisi.
Zor mudur bu koroner bypass cerrahisi? Hep böyle bypass oldum, bypass bir korku vardır hep. Zor mudur? Nedir? Nasıl yapılır? Bu konuda biraz senden bilgi alalım.
Tabii yani ismi büyük aslında. Doğru. Koroner bypass ameliyat dediğiniz anda zaten olay bitiyor. Ameliyat mı diye soru işareti oluşuyor. Ama bu ta 1951 yıllarından beri bir yapılan işlemler sonuçta. Hastalarımızın kafasında soru işaretleri var bu koroner bypassla ilgili. Gelişen teknolojiyle ve deneyimlerle artık sonuçta cerrahın da deneyimleriyle artık bizim için hani kolay bir işlem. Ama tabii ki bunu halkımıza, hastalarımıza anlatmamız gerekiyor. Çünkü güzel sorular geliyor bize tabii ki bununla ilgili. Damarlarımın hepsi değişecek. Yeni damar takacaksınız şeklinde söyleniyor. Bu tabii sonuçta su tesisatı gibi tüm hepsini söküp eskimiş yenisini takma gibi olay yok.
Evet. Adından, nasıl yapıyorsunuz?
Evet. Evet. Adından da anlaşıldığı gibi bypass. Yani tıkalı olan damarı geçme anlamında kullanıyoruz. Kullanıyoruz ve tıkalı olan damarın ilerisine yeni damar ekliyoruz. Anastomoz yapıyoruz. Yeni damar ekliyoruz. Bu damarı da genelde çoğunlukla hastanın kendisini alıyoruz.
Nereden alıyorsunuz? Hangi damarları?
Yani birincisi göğüs içi damarında, göğüs damarı dediğimiz bir damar var. Buna meme damarı olarak da halk arasında söyleniyor. Bu iki taraflı uzanmak kalır göğüste. Bu
göğüs kafesinizin, kaburgaların olduğu yerde.
Evet, bu imam tahtasınız, sternum diyoruz biz buna. Evet. İki yanından yukarıda aşağı doğru uzanan atar damardır bu.
Evet.
Bu son derece faydalı, tıkanma oranı düşük.
Evet.
Ve biz cerrahların kullanmakla son derece sevdiğimiz bir damardır.
Başka? Bunu
kullanırız. Evet. Bunun dışında koldan damarları kullanabiliyoruz. Koldan radyal arter dediğimiz atar damar kullanılabilir. Ve bir de en çok kullanılan bacak damarı kullanılıyor. Ve safen damarı olarak geçiyor bu. Yani diğer, yani benim yedek damarım var bacakta şeklinde denilen damar bu. Aslında evet. Onun fonksiyonu var tabii ki. Fonksiyonsuz değil. Sonuçta yedek damar dediğimiz zaman boşta duran bir damar değil. Bağlantıları var ama biz onu oradan aldığımız zaman genellikle çok büyük bir problem yaşamıyor. Çünkü
yani diğer ameliyatın başlangıcı da o damarı çıkartıp ameliyata öyle başlıyorsunuz.
Tabii bir yandan yukarısı hazırlanırken, kalp bölgesi hazırlanırken bir yandan da diğer cerrah arkadaşımız da ayaktaki damarı çıkarıyor veya koldaki damarı çıkarıyor. Sonuçta bu büyük bir ekip işi, kalp ameliyatları. 2-3 doktor birden girip hızlı bir şekilde ameliyatı hazırlayıp bypass işlemlerini yapıyoruz. Çok.
Ondan sonra göğüs kafesini açıyor musunuz? Nasıl yapıyorsunuz?
Evet, açıyor musunuz deyince bir soru daha aklıma geldi. Açık kalp ameliyatı, hocam açık ameliyat mı olacak şeklinde diyorlar. Öyle deyince hastalarımıza biz soruyoruz, açık deyince neyi düşünüyorsunuz? İşte kalbi kesiyorsunuz, dışarı alıyorsunuz, orada değiştirip yapıp tekrar takıyorsunuz gibi.
Eyvallah.
Öyle bir şey yapmıyoruz. Kalp göğüs kafesi içerisinde dururken biz işlemi yapıyoruz.
Hı-hı. Çalışıyor mu bu arada?
İki türlü yapılabilir. Çalışıyor veya durdurarak yapabiliriz.
Öyle mi? Çalışıyorken de yapabiliyoruz.
Evet, çalışan da buna beating heart ismi veriyoruz. Çalışan atan kalpte yapılabiliyor. Veya açık kalp dediğimiz kalp dururken de yapabiliyoruz. Kalp durduğu zaman bunun fonksiyonunu görecek bir cihazımız var.
Hı hı.
Bu cihaz dışarıda kuruludur. Kalbe taktığımız bir takım kanüllerle bu kan dolaşımını dışarıdaki cihaza veriyoruz. Dışarıdaki cihaz tekrar hastaya oksijenlendirip tekrar hastaya veriyor.
Yani kalp devre dışı kalıyor.
Evet, kalp devre dışı kalıyor. Hani hasta kişiler düşündüğü zaman, durduğu zaman nasıl hayat devam ediyor diye düşünürse bir cihaz bunu sağlıyor ve işimiz bittikten sonra tekrar kalbi canlandırıyoruz. Yani tekrar çalışmasını sağlıyoruz. Bunu da elektriksel uyarı vererek yapıyoruz. Evet.
Evet. O zaman ne yaptık? Bacaktan ya da imam tahtasının oradan ya da koldan damarı aldık. Efendim kalbi dışarı çıkartmadık. Kalp içerideyken ya çalışıyor ya çalışmıyor. Çalışmıyorken damarları. Ondan sonra ne yaptık? Tıkalı olan damarın tıkalı olan kısmından yeni bir damarla birleştirdik. Yani tıptaki adı anastomoz. Peki ne kadar sürüyor bu ameliyat? Yani zor mu?
Yani teknik olarak biz çok rahat yaptığımız ameliyatlar.
Ne kadar sürüyor tahmini olarak?
Yani tabii hastanın girip hazırlanması, çıkması 2 saatten başlar. 4 saat, 5 saat daha da gidebilir tabii ki. Sürebilir. Hastanın durumuna göre sürebilir.
Peki ameliyattan çıktıktan sonra hastanede yatış süresi, normal yaşamına dönmeyle alakalı o konularda belli bir zaman var mı?
Yani
mesela kaç gün hastanede yatar?
Evet. Genel olarak tabii ki yere göre, kliniğe göre bunlar değişebiliyor ama genel olarak yaptığımız şey ameliyat olduğu günü biz postop sıfır diyoruz. Yani aynı gün ameliyatını olur, yoğun bakımda kalır. Ertesi sabah biz hastaya vizit yaparız, gezeriz. Genel durumu iyi, bir sıkıntımız yoksa ertesi gün yoğun bakımdan servis alırız.
Evet.
Servisi aldığımız zaman biz hastamızın yürümesini isteriz. Hmm. Gezmesini isteriz. Hmm. Hani çok uzun süre öyle yatmasını istemiyoruz. Yürüyüp evet. Gezen bir hasta modunda oluyor. Ve ameliyattan sonra 4. gününde genel olarak bir sıkıntısı yoksa taburcu ediyoruz.
4 gün yatıyor yani.
Evet, 4 gün yatıyor. Bundan sonra normal yaşama dönmesi aslında hasta taburcu olduğunda normal yaşama dönmüş oluyor.
Evet.
Yani kendi becerisini yapan, öz bakımını yapan, yemeğini yiyen, duşunu alan bir hastalığı. Ama bazen işe dönme olayları tabii bir miktar uzayabiliyor.
Bir ay, iki ay falan.
Bir ay da kendine geliyor ama iki ayda biz genellikle beklemesini öneriyoruz. Çünkü kemiği biz oradan kestirmişsin. Onun kaynama süresi bir 2 ay, 3 ay buluyor.
Buluyor diyorsun.
2 ay geçtikten sonra da rahat bir şekilde işine gidebileceğini söylüyoruz.
Evet efendim, bize dakikalar yetmedi. Evet, İnşallah tamam. Erdal kardeşimizi bir sonraki haftalarda yine konuk almak isteriz. Tabii lütfederse gelirse inşallah.
Estağfurullah, teşekkür ediyorum ben.
Evet, ben Erdal kardeşime çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için. Sevgili dinleyenlerim, çok güzel bir konuyu konuştuk. Çok önemli bir konuyu konuştuk. Özellikle açık kalp ameliyatı, bypass'la ilgili olarak konuşulmayanları güzel bir şekilde anlatmaya gayret ettik. İnşallah istifade etmişsinizdir. Bir sonraki hafta yeni bir sohbet konusunda yan yana gelmek dileğiyle Rabbim yar ve yardımcı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.
A'dan Z'ye sağlık.